Ayrım 15.
Sayfa 209. Bu sırada bir büyük adam ve bir yüksek adam daha vardı. Sultan Hamid. Kemal hakkında beraat yahut vazife dışı kararı veren mahkemenin reisine Abdülhamid kin beslemeyecek kadar büyük ve yüksek oldu ve bu karardan sonra Abdüllatif Supi Paşa'yı 3 defa evkaf, 2 kere maliye ve 1 kere de ticaret nazırı yaptı. Bu beraat kararını veren mahkemenin azasından Lebib Efendi de yine Abdülhamid zamanında resmi yerlerin en yükseği olan Temyiz Mahkemesi Baş Müdde-i Umumiliğine geçti ve bala rütbesi aldı ve kendisine birinci rütbeden Osmani ve Mecidi nişanları, altın ve gümüş imtiyaz madalyaları verildi. Not: Cemal Kutay genellikle Abdülhamid'e muhabbeti olmayan tarihçiler arasında bilinir. Abdülhamid devrinin ünlü bankerlerinden Zarifi anlatıyor. Osmanlı şehzadeleri içinde Hamid Efendi kadar tutumlu, hesabını bilen, sermaye ve sermayeyi değerlendirme hesaplarında bilgili bir zat tanımadım. Bu özelliği daha fazla hasbi idi. Fevkalade zeki, hızlı bir anlayışa sahip, her şeyin püf noktasından bilgili olmak için gayret eden, karşısındakini sükunetle dinleyen bir şahsiyettir. Yüzünden ne düşündüğünü anlamak imkansızdır. Fakat şehzadeliği zamanından beri saplandığı fikirler vardır. Çok geç güvenir fakat güvencini basit hadiseler karşısında bile duraksamadan geri alırdı. Kendisiyle sürekli ve kopmayan münasebetler sağlanması çok zor olduğuna inanmışımdır. Bir noktada tereddüt ettiği ve şüphelendiği zaman konuyu ustalıkla o noktaya getirir, şüphe ve endişelerini perkitmeye çalışırdı. Bu duygusunun peşin verilmiş kararlarda bir çeşit mantık ve vicdan huzurunu sağlamak için kendi kendisini etkilemek anlamında olduğunu söyleyebilirim. Mithat Paşa'nın memleketten uzaklaştırılması olayını duyduğum zaman çok endişelenmiştim. Memlekette bir karışıklık çıkabilirdi. Bu his ve düşüncelerimi mabeyin müşiri Sait Paşa'ya açıkça söyledim. Paşa'nın, Mithat Paşa, 3 ayda yaptığını 3 saatte yıktınız. Neticelerden çekinmiyor musunuz dedim. Bu sözlerimi Sait Paşa hünkâra arz etmiş olacak ki aradan uzun zaman geçtikten sonra bir gün bana şu sitemli sözleri söyledi. 3 ayda yapılanları 3 saatte yıksak bile neticelerini idrak ederek bu kararları aldığımız anlaşılmalıdır. Bu bizim saltanat hukukumuzdur. Ve benim bir şey söylememe fırsat bırakmadan konuyu ustalıkla değiştirdi. Cemal Kutay, Türkiye İstiklal ve Hürriyet Mücadeleleri Tarihi, sayfa 6266-67. Abdülhamid ve Kolera. Doktor Osman Şevki Uludağ, Vakit Yeni Gazete'nin 1 Kasım 1974 tarihli sayısında 1892 kolera salgınından bahsederken Sultan Abdülhamid hakkında İntak-ı Hak kabilinden şöyle yazıyor. Hastalık yine Mısır'dan atlayarak İzmir'de yayılmıştı. Oradan memleketin başka taraflarına ve İstanbul'a bulaşmıştı. İstanbul doktorları arasında kolerayı tanıyanlar çoktu. Ancak sarayda bulunan doktorlar kolera bahsinde ikiye ayrılmıştı. Bunlardan bir kısmı hastalığın kolera olmadığını söylüyordu. Saray mensubu doktorlar arasında mikroba inanmayanlar bile vardı. Bunlar padişaha yakın bulunmalarından istifade ederek fikirlerini tek bir surette yayıyorlardı ve bu yüzden mücadele tedbirleri alınamıyordu. Bizzat padişah Abdülhamid sarayın çeşme ve musluklarından aldığı sularla muhtelif şişeleri doldurarak ayrı ayrı kimyagerlere, bakteriyologlara değil, gönderiyordu. Aldığı raporları karşılaştırınca muhtelif ayrılıklar görüyordu. Bütün bunlar onun vehmini arttırdıkça arttırıyordu. Bir taraftan hekimlerin birbirini tutmayan sözleri, bir taraftan ölümlerin artışı Sultanahmet'i pek sinirlendirmişti. Padişaha en yakın bulunan hekimler sadece onun vehmini gidermek için sözler söylüyorlardı. Bu esnada ortaya genç bir hekim çıktı. Bıyıkları büyümemiş olan bu hekim Avrupa'dan henüz gelmişti. Kendisi cilt ve frengi mütehassısı idi ama çok cevval ve girgin olduğu nispetle pervasızdı. Babası eskiden askeri tıbbiye mektebinde başkatip Muhtar Efendi'nin tesiri henüz unutulmadığı için saraya girebiliyordu. Bu adam geçenlerde kaybettiğimiz Doktor Celal Muhtar'dır. Celal Muhtar o vakit hastalığın kolera olduğunu celadetle söyleyen ve bu hususta en ileri giden bir zattır. Bu zat davası tahakkuk etmediği takdirde her türlü fedakarlığa razı olduğunu söylerken sarayda ona dudak bükenler vardı. Padişah birbirine aykırı olan hekim fikirleri arasında şaşırmış olmakla beraber Celal Muhtar'ın iddiasına kıymet verdi ve işi ecnebi mütehassıslara bırakmayı kararlaştırdı. Pasteur ile muhabereye geçti. Ondan yardım istedi. Daha evvel Pasteur müessesesinin kurulması için 10 bin altın gönderen Türkiye Pasteur tarafından seviliyordu. Padişah da ona ayrıca birinci rütbeden Murassa Osmaniye nişanı göndermişti. Pasteur padişahın müracaatı üzerine kendi adamlarından en değerlisi olan Şantimes'i İstanbul'a gönderdi ve onun sayesinde hastalığın kolera olduğunu öğrenince tavsiyelerini tatbik etti. Az zamanda kolera mağlup edildi. Baş düşmanları arasında tıbbiyeliler bulunmakla beraber o tıbbiyeye hizmet etmekten geri durmamıştır. Abdülhamit eline geçirdiği Şantimes'i iltifatlara boğmuştur. Ona hediyeler, ihsanlar vermiştir. Hatta ona bala rütbesi bile tevcih etmiştir. Zamane şairleri bu vakayı şöyle hicvederler. Tertemiz şapkayla gelmişken bu şehre Şantimes, rütbeyi bala ile giydirdiler bir yağlı fes. Padişah Abdülhamit ortalıkta kolera hafifleyince artık işlerin yoluna girdiğini gören Şantimes'e daha çok vaatlerde bulunarak Türkiye'de kalmasını ondan rica etmiş olmakla beraber o Paris'te yapacağı şeyler olduğundan bahsederek dönmekte ısrar etmiştir. Bunun üzerine padişah yine bizzat Pasteur'e müracaat ederek Şantimes'i Türkiye'ye vermesini rica etmiş, Pasteur'den de onu kendisinden istememesini, sağ kolundan mahrum edilmemesini rica ederek Türkiye için onun kadar faydalı olabilecek bir hekim seçip göndereceği vaadini alınca artık ısrardan vazgeçmiştir. Meşhur Nicole'ün Türkiye'ye gelip yerleşmesi ve uzun müddette çalışması bu hadisenin eseridir ki Türkiye bakteriyoloji ilmini ona borçludur. Saray nasıl çalışırdı? Hiç aldanmamış olmaksızın iddia ederim ki o zaman baş kitabet dairesi, intizam, inzibat, muamelatta sadelik ve sürat itibariyle babaliye ve diğer nezaretlere faik idi. Burada hiçbir kağıt parçasının kaybolmasına, hiçbir muamelenin kontrolden kaçmasına imkan olmadığı gibi işlerin sürümcemede kaldığı da vaki değildir. Çünkü baş kitabet dairesine girip çıkan mesaili, meseleleri bizzat Abdülhamit kontrol ederdi. Daireyi kitabete gönderilen herhangi bir tezkere ve arızayı vürudu akabinde hünkâra başka taraflardan haber verirlerdi. Daireyi kitabet vasıtasıyla tebliğ olunan iradeler hakkında günü gününe Abdülhamit'e hesap vermek mecburiyeti de vardı. Bu itibarla bir taraftan padişahın sıkı murakabesi, diğer taraftan katip beylerin samimi vazife şinaslıkları daire muamelatını makine gibi işletmekteydi. Baş kitabet dairesinin vazifesi hükümdar ile devair-i resmiye arasında tebliğ ve tebellua vasıta olmaktan ibaretti. İkinci katip, baş mabeyinci, mabeyinciler hususi şifre kalemi vasıtaları ile hünkara arz olunan bazı muamelat ile Bendean ismini taşıyan kimselerin vasıta oldukları jurnaller müstesna olmak üzere bütün maruzatı resmiye baş kitabet kanalından geçer, burada kaydolunarak hünkara takdim olunur. Gerek bunların cevapları, gerek resen sadır olan irade-i seniyeler bu daireden lazım gelenlere tebliğ edilirdi. Maruzat şu suretle saraya gelir idi. Mülki işleri sadrazam, ilmiyeye müteallik umuru Şeyhülislam, Bahriye'ye bu kağıtları Bahriye Nazırı, umuru askeriyeye talluk eden maruzatı Serasker, Tophane'ye ve Mekatibi askeriyeye ait olan evrakı Tophane Müşiri, Hazine-i Hassa'ya ait umuru Hazine-i Hassa Nazırı takdim ederdi. Padişaha resmi tezkere göndermek, yani büyük kağıda yazılı resmi maruzatta bulunmak hakkı bu nezaretlere mahsus idi. Bunlardan maada diğer nezaretlerin kafesi maruzatta bulunabilirse de bu maruzatın adına hususi derlerdi. Sultanahmet Babali ve diğer nezaretlerden gelip torba içinde kendisine takdim olunan tezkerelerden kabul ettiklerini her birinin arkasına tarih koyarak gene daire-i kitabete iade ettiği zaman bunları bir zarf içinde gönderirdi. Sultanahmet zarf içinde kaç tezkere varsa zarfın üstüne bunu ve saat kaçta teslim olduğunu işaret eder, zarfın arkasına da imza yerine malum kelimesini yazardı. Bu zarfı getiren adamın vazifesi bir makbuz seneti almaktır. Bu makbuz senedine zarftan çıkan tezkerelerin adedi ve her birinin numarası getirdiği yazılır, altına başkatip imza ederdi. Sultanahmet bu makbuz senedine o kadar ehemmiyet verirdi ki behemal eline teslim olunmasını isterdi. Mabeyin başkatibi Tahsin Paşa'nın hatıratından. Sultanahmet'in ruhaniyetinden istimdat. Neredesin şefketli Sultanahmet Han? Feryadın varır mı barigahına? Ölüm uykusundan bir lahza uyan, şu nankör nokta nokta, bak günahına. Tarihler ismini andığı zaman sana hak verecek hey koca sultan, biz utanmadan iftira atan asrın en siyasi padişahına. Divane sen değil meğer bizmişiz, bir çürük ipliğe hülya dizmişiz, sade deli değil edepsizmişiz, tükürdük atalar kalbigahına. Sonra cinsi bozuk, ahlakı fena, bir sürü türedi girdi meydana. Nereden çıktı bunca veled-i zina, yuh olsun bunların ham ervahına. Rıza Tevfik. Mithat Paşa'ya İngiliz sefirinden gelen mektup. Mithat Paşa henüz Türkiye'ye dönmeden Girit Adası'nda bulunduğu günlerde İngiliz sefiri Sir Austin Layard'ın bir muhtemedinden 3 Ekim 1878 tarihli aşağıdaki mektubu almıştı. Altes. Sefir Sir Austin Layard bana dedi ki, sadarette bulunduğunuz sıralarda her gün sofranıza oturan adamlardan birinin Rus generali Ignatieff'e para mukabilinde casusluk ettiğine dair eline gayet kesin deliller geçmiş. Sadık bir adamınız olduğunu zannettiğiniz bu casus, sofranızda konuşulan şeyler hakkında her gün Rusya sefirine muntazaman raporlar vermekteymiş. Sefir cenapları bundan başka padişahın etrafında Ruslardan para almakta olan adamların bulunduğunu da haber almış. Altesiniz hakkında Abdülhamid'in vehmini tahrik edenler ve bunun sonucu olarak uzaklaştırılmanıza sebep olanlar da bunlarmış. Bu sebeple Sefir Hazretleri Abdülhamid'e sizden bahsederken çok ihtiyatlı bir dil kullanmak zorunluluğunda kalıyormuş ve söylediğine göre Viyana'da bulunduğunuz bir sırada padişahın ihsanını reddetmiş olmanızda fena tesir yaratmış. Sefir cenaplarından aldığım talimat üzerine altesinize şunu da bildirmek isterim ki Abdülhamid her ne kadar sizi bir aralık Girit'e vali tayin etmeyi düşünmüş ise de sefir elinden geldiği kadar buna engel olmaya çalışmış. Zira Girit'teki hoşnutsuzluk azalmayacağı için ne yapılsa beyhude olacak ve büyümekte devam edecekmiş. Zaten memleketinize faydalı olabilmeniz için mutlaka bundan daha yüksek bir makama geçmeniz icap ediyormuş. Sefir altesinizle bir yerde buluşup görüşmeyi çok arzu ediyorsa da buna şimdilik imkan görememektedir. Kendisiyle gizli olarak yazışmak istediğiniz takdirde sefiri çok memnun edersiniz. Sefir sizin şahsi iştirakiniz olmadan Türkiye'de devam edilecek ıslahatın büyük güçlüklerle karşılaşacağına kanidir. İngiltere'nin doğuda takip etmesi en uygun olacak politika ile Türkiye'de yapılması lazım gelecek ıslahat hakkında vereceğiniz fikirler sefir tarafından büyük bir ehemmiyet ve alaka ile telakki edileceğinden şüphe etmeyiniz. Sefire doğrudan doğruya yazmayı daha muvafık gördüğünüz takdirde benim vasıtamdan büyük bir güven içinde faydalanabilirsiniz. Sizi şerefimle temin ederim ki Sir Austin Layard ile yapacağınız yazışmadan kimsenin asla haberi olmayacaktır, hürmetlerimle. Cemal Kutay, Türkiye İstiklal ve Hürriyet Mücadeleleri Tarihi, sayfa 8368. İngilizlerin ünlü başvekili Disraeli, Lord Salisbury'ye Abdülhamid için şunları yazıyor. Avam Kamarası'nın Mavi Kitabını çevirtmiş, Foster'in Bulgar sorunu üzerindeki söylevlerini de okumuş, hem de bir tek karısı var, bir Roxalana. Acaba bir muhteşem Süleyman olabilir mi? Black 538. Mithat Paşa'nın oğlu Ali Haydar Mithat, hatıralarında aynen şunları yazıyor. Mithat Paşa İzmir'de tevkif olunduğu zaman, mahrem bir vasıta ile kışladan haremine bir mektup göndermişti. Bunda şöyle diyordu. Siyah kaplı çanta içinde bir mektup var. Bu mektubu Londra'da, 6 Avenue India'da Mr. Mayer'e gönderiniz. Olmadığı surette ise mahvediniz. Gönderilmeye vakit ve imkan bulunamadığı için mektup, validem tarafından imha edilmişti. Şehadet haberi geldikten sonra validem beni yanına çağırarak mahvedilen mektuptan maada diğer evrakı meskur siyah çantadan çıkardı ve Fransızca yazılmış oldukları için birer birer hepsini bana okuttu. Bunların içinde meşhur Gambetta'nın Mithat Paşa'ya hitaben yazdığı mektuplara da tesadüf ettim. Cumhuriyet idaresinden birçok bahisler vardı. Fakat o zaman yaşım bu mektupları tam manasıyla anlamama müsait olmadığından valideme sadece tercüme etmekle iktifa ettim. Validem mektupları hemen elimden alarak kimseye buna dair bir şey söylemememi tembih ettikten sonra yaktı. Namık Kemal'in tutuklu bulunduğu sırada babasına gönderdiği istintak pusulasının 3 numaralısında aynen şöyle denmektedir. Bustantikler. Sen başına birkaç adam toplayacak da Sultan Murad'ı arayacakmışsın. Sen padişaha verilen maaş çoktur. 100.000 kuruş maaşla şerife biat edelim demişsin. Kemal. Lakırdıların beyninde tenakuz var. Sultan Murad taraftarı isem şerife biatı terviç etmem. Şerife biat fikrindeysem Sultan Murad'ı aramaya ne hacet? Ben padişahın inayet didelerindenim. Hukukunu hem bilir hem de muhafaza ederim. Hatta kanun-ı esasiden hukuku saltanata müteallik olan bentleri kaldırıp da arzu ettikleri zaman huzuru hümayuna en evvel ben feryatnameleri yetiştirmiştim. Bu hezeyanları kim ihtiyar ediyor? Cemal Kutay, Hürriyet ve İstiklal Mücadeleleri Tarihi, sayfa 6146. Süleyman Paşa hatıralarında Mithat Paşa ve yakınlarının Hediye-i Askeriye Cemiyeti ile Asakir-i Milliye Cemiyetlerinin kurulduğunu, bu cemiyetlerden Mithat Paşa'nın saraya malumat vermediğini öğrenmesi üzerine cemiyetin başkanı Ziya Paşa'ya, şair, "Bu millet askeri teşkili hususunda Zat-ı Şahane'ye malumat verilmiş midir?" diye sual ettim. Ziya Paşa cevaben, "Bilmiyorum. Fakat zannederim ki o yolda bir muamele cereyan etmemiştir," dedi. Onun üzerine, "Benim evde misafirlerim var, gidemem. Fakat siz doğruca Mithat Paşa Hazretlerine gidiniz ve Asakir-i Milliye Teşkili meselesini Zat-ı Şahane'ye arz ve istizan etmesini ve Avrupa'da bile Asakir-i Milliye, İmparator ve Kralların emriyle teşkil ve küşat oluna geldiğini benim lisanımdan olarak arz ediniz," dedim. Doğrusu Ziya Paşa dahi, "Reyiniz makul ve mülahazanız becadır. Şimdi gider söylerim," dedi. Ziya Paşa o akşam Mithat Paşa'nın devlethanelerine giderek takrir etmesi üzerine intibah ve kabul etmeleri iktiza ederken katiyen ehemmiyet vermemiş ve Zat-ı Şahane'ye de arz etmemiş oldukları muahharan anlaşıldı. Hatta Hediye-i Askeriye Cemiyeti'nin ve Asakir-i Milliye Patırdılarının katiyen refu ilgası hakkında sadır olan irade-i seniyye-i takdiramız üzerine Müşarünileyh Hazretlerine, Mithat Paşa'ya, "Bendeniz Ziya Paşa ile akibetin bu hale müncer olacağını ve Asakir-i Milliye meselesinin Hak-i Payişahane'ye lüzumu arzını ihtar etmiştim, size söylemedi mi?" diye vaki olan istizahıma karşı, "Hayır, bana böyle bir şey söylemedi," buyurmuşlardı. O sırada Köse Raif Efendi dahi hazır idi. Paşanın yanından çıktıktan sonra Raif Efendi yanıma gelerek, "Paşa yalan söyledi. Ziya Paşa ihtaratı sahibinizi tebliğ etmişti. Hatta ben de hazır idim. Lakin paşa mühimsemedi," dedi. Cemal Kutay, Hürriyet ve İstiklal Mücadeleleri Tarihi, sayfa 6161. Namık Kemal'in sürgün gittiği Midilli'den gönderdiği mektuplarından parçalar. Midilli'ye varır varmaz kızı Feride Hanım'a gönderdiği mektuptan. "Selametle Midilli'ye vasıl olduk. Amma görsen ne kadar güzel yer. Seni düşünmesem hiç buradan ayrılmasını istemeyeceğim." Türk Tarih Kurumu Kitaplığı 499 numaralı dosya. Namık Kemal'in arkadaşı Manastırları Fat'a gönderdiği mektuptan. "Rakip ölsün de Allah cenneti alada yer versin. Sırrına mazhar olduk. Yani İstanbul'dan def ol da maaşını da al, harcırahını da veririz. Mülkün içinde nereye canın isterse oraya git," dediler. Biz de Midilli'yi intihap ettik. Burası cennetten ayrılmış da Adem olanları istikbal için yeryüzüne inmiş zannolunacak kadar güzel bir yer. Yalnız bir fenalık var. Ahlakımı bozacak. Meğer devlete hiçbir hizmet etmeden maaş almak ne tatlı bir şeymiş. Süleyman Nazif, iki dost. Oğlu Ali Ekrem Bolayır'ın el yazısıyla yazılmış hatıratında babası Namık Kemal'in Midilli'ye gidişini şöyle anlatıyor. Sultan Hamit hapishaneye bir adam göndererek, "Hapishaneye padişahın ricasını götüren müşir Ahmet Hamdi Paşa'dır. Her ne kadar mahkeme beraatine karar vermişse de İstanbul'da kalması aleyhinde yine birçok külükaller çıkarır. Benim hatırım için ya Girit ya Midilli adasına gitsin demiş. Babam Midilli'ye gitmeyi tercih etmiş. Padişah Kemal'e hazine-i hassadan 5000 kuruş maaş tahsis ettiği gibi 200 kaymede harcarah vermiş. Namık Kemal'in oğlu Ali Ekrem Bolayır, babasının Midilli sürgününde oturduğu evi anlatıyor. Ev mi? Hayır, koca bir konak. Uzun, ucu bucağı görünmez gibi uzun bir sofa ki, İstanbul evleri gibi geniş değil, dar tahtalarla döşeli. Bu tahtalar da simsiyah. Üzerlerine basıldıkça oynuyorlar. Sofanın iki ucunda dar, uzun iki set yahut kerevet. Ortasında ve sağ tarafta hayli geniş bir set daha. İki tarafında odalar, odalar. Geniş set döşeliydi. Oraya çıkarak oturduk. Namık Kemal, Abdülhamit tarafından Midilli mutasarrufu tayin edildikten sonra oğlu Ali Ekrem Bolayır'ın kaleminden. Namık Kemal köşkünde gecelik entarisiyle oturuyor. Bir gün bile giyinip de hükümet konağına gittiği yok. Sancağın bütün umuru işte bu gecelik entarili mutasarrıf bey tarafından idare olunup duruyor. Memurlar birer ikişer hükümet konağının merdivenlerinden inerek köşke geliyorlar. Müsveddeleri tashih ettiriyorlar, emirleri alıyorlar. Ehemmiyetli işleri Kemal önce tahrirat katiplerinden Hüseyin Efendi'ye, Sadrazam Hüseyin Hilmi Paşa, sonraları yine katiplerinden Baha Bey'e dikte ettirerek yazdırıyor. Konsoloslar da Mutasarrıf Bey'i bu köşkünde ziyaret ediyorlar ve Kemal'in Alaturka gecelik entarisi ile donunun paçaları sarkarak, ayaklarında terlikler, göğsü bağrı açık olarak kabul etmesini hoş görüyorlar. Ali Ekrem Bolayır'ın Türk Tarih Kurumu'ndaki basılmamış eserinden. Kiliseler Kanunu. Mebusan Meclisi'nde Kiliseler Kanunu müzakere edilirken İzmir Mebusu Seyit Bey'in, Seyit Çelebi, meclis kürsüsünden söyledikleri. Sultan Abdülhamit, Balkan devletlerinin Türkiye aleyhinde anlaşabilmelerinin sebebini bu kanuna bağlar ve çıkarılmasını büyük bir hata sayar. Sadeleştirilmiştir. Seyit Bey, İzmir, arkadaşlar, huzurunuza münhasıran Yüce Meclisi gafil damgasından kurtarmış olmak için çıkıyorum. Oo, ne demek sesleri? Evet, Honeos Efendi, tekrar ediyorum, Yüce Meclisi gafil damgasından kurtarmak için. Bu bir perdedir ki, bunun arkasında, yani din perdesi altında, dil perdesi altında, kavmiyet ve milliyet oyunu oynanıyor. Etkini, Eterya'nın yaptığı ve yapmakta olduğu uğursuz oyunun bu sefer Bulgarlara da bulaşması isteniyor. Oyuncular da aynı, yalnız sahneler başka. Bravo sesleri, alkışlar, soldan gürültüler, kapak sesleri. Müsaade ediniz, bu kadar yüzyıl kiliseye, manastıra, sinagoga, hahamhaneye kesinlikle dokunmamış, la ikrahı fiddin, dinde zorlama yoktur demiş, bir vicdan hürriyetinin muhteşem eseri olan İslamiyet, ne için şimdi kalksın da Sırpların, Ulahların, Bulgarların, Rumların kilise ve okullarına karışmak için o dinin devletine kanun çıkarsın? Hayır efendim, hayır. Bütün mesele kilise ve okulları öne sürerek politika olarak şimdilik konuşulmasını istemedikleri gizli maksatların oluşmasına imkan hazırlamak, sonra yüzlerindeki maskeyi düşürmektir. Biz devlet olarak huzur ve sükunu yaratmak için bu kanunu çıkaracağız. Fakat bu kanunu kabul etmekle hiçbir şeyin bitmediğini ve belki de yeni gelişmeler göstereceğini unutmayacağız.